Mutluluk, Zülfü Livaneli. İkinci kaset, birinci yüz. Sayfa 44. Akşamları konservelerini yer, duman çıkarmayan ilkel bir yöntemle çay demler ve ateşini göstermeden gizli gizli sigaralarını içerken bir yandan da fısıl fısıl sohbet ediyor ve belki de yarım parçalarını naylon torbaya dolduracakları arkadaşlarıyla sırlarını paylaşıyorlardı. Cemal gusül abdesti alıp rahatladıktan sonra kısa bir süre için yatağına uzandığında telsizde duyduğu sesi düşündü. Cemal'in zaman zaman PKK'lıların kendi aralarında haberleşirken duyduğu, bazen de kendilerini hedef alarak yapılan moral bozma konuşmalarında duyduğu tanıdık sesi. TC askerleri diyordu ses. Gelin yol yakınken teslim olun. İş işten geçmeden canınızı kurtarın. Başınızdaki subayın elini ayağını bağlayıp bize verin. Yoksa bu gece o karakoldan hiçbiriniz sağ çıkamayacaksınız. Size yazık değil mi TC askerleri? Bölgeye yeni gelmiş olan heyecanlı yedek subay Teğmen hemen telsize sarılıyor ve sıkıysa buraya gelip de söylesene bu sözleri orospu çocuğu diye bas bas bağırıyordu. Bunun üzerine karşı taraftan gevrek bir gülme duyuluyordu ve Cemal için için titreyerek çok iyi tanıdığı bu sesin sahibini düşünüyordu. Uğursuz kızlar acı çeker. Meryem'in annesi ilk ve son çocuğuna hamile kaldığı günlerde Meryem Ana'yı düşünde görmüş, elinde mumla gelen mübarek Meryem Ana ona bir kız çocuğu doğuracağını ama kendisinin o kızı dünyada yapayalnız bırakarak öbür dünyaya kendi yanına geleceğini söylemiş. Annesinin ikizi olan teyzesinin anlattığına göre annesi bu düşü gördüğü gece korkuyla uyanmış, kız kardeşini de uyandırmış ve ona düşünü anlatmak için ısrar etmiş. Teyzesi ise gece vakti rüya anlatmak uğursuzluk getirir, sabah aydınlıkta anlatırsın diyerek onun düşünü aktarmasına izin vermemiş. Annesi o gece kocasının yatağına dönmemiş ve kız kardeşine sarılarak sabahı sabah etmiş. Düş onu öylesine etkilemiş ki ulu şafaklar sökene kadar tir tir titremiş. Sanki bir düş görmemiş de gerçek yaşamış gibi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyuklamakta olan kız kardeşini dürterek uyandırmış, onun ışığa bakarak anlat, Allah hayırlara getirsin demesi üzerine gözünü pencereden içeri süzülmekte olan ışığa dikerek korkutucu rüyasını anlatmış. Bütün düşleri hayra yorma konusunda doğal bir becerisi olan teyzesi ise onu yatıştırarak herhalde demiş Meryem Ana doğacak kıza kendi isminin verilmesini istiyor. Bu yüzden rüyana girdi. Peki ama onu yapayalnız bırakıp gitmem konusu diye sormuş annesi. Teyzesi de onu bu dünyaya kazık çakan var mı demiş. Elbette hepimiz öleceğiz. Meryem Ana'mızın kendisi bile ölmedi mi? Sonra annesi gerçekten de onu doğurduktan sonra ölünce bu rüyayı hatırlayıp öksüz kalan küçük kıza Meryem adını koymuşlar. Meryem bu hikaye ve binlerce benzerini düşünürken çevresinin hep büyülü olaylarla dolu olduğunu, herkesin rüyalarına giren kutsal kişiler, konuşan hayvanlar ve dile gelen ağaçlarla çevrili bir dünyada yaşadığını ama nedense bunların hiçbirisinin kendi başına gelmediğini kavruyor, buna çok üzülüyordu. Kendisi niye hiç mucizelere tanık olmuyordu acaba? Bir eksikliği mi vardı? İlkokulda arkadaşları her gün mucizeler anlatırlardı. Bahçelerindeki dallara tüneyen kuşlar konuşurdu. Ailenin ölmüş büyükleri ya rüyada ya da alacakaranlıkta gelir ve dünyada kalanları kötülüklere, tehlikelere karşı uyarırlardı. Kendi evlerinde de durum böyleydi. Evliya olduğuna inanılan dedeleri bir keresinde gelip eve sakın toplu sabun almayın yoksa yanarsınız diye uyarıda bulunmuştu ama onu dinlemeyip pazardan kalıp kalıp sabun aldıkları için ev görünmez eller tarafından tutuşturuluvermişti. Yangını zor söndüren babasıyla amcası herkesi bundan sonra büyük dedenin sözünden çıkmama konusunda uyarmışlardı. Bu yüzden dedenin çarşamba günü hamama gitmeme uyarısına sıkıca uyuyor, bugünü hiçbir şey yapmadan yağ bağlamış iri gövdelerini yatakların üzerine devirip sohbet ederek evde geçirmeyi yeğliyorlardı. Hamama gitme günleri ise perşembeye kaymıştı. Meryem'in çocukluğundan beri çok sevdiği bu hamam günlerine uzun uzun hazırlanılır, yemekler pişirilir, havlular katlanır, bohçalar hazırlanır, daha önceden ısmarlanmış olan ve adına yaylı dedikleri at arabasına doluşarak hamama gidilip, orada kadın kadına neşeli bir gün geçirilirdi. Meryem, çıplak kadınların göbeklerine düşmüş göğüslerine bakıp, bir gün kendisinde de böyle acayip şeyler çıkıp çıkmayacağını merak ederdi. Kubbesinden solgun gün ışığı süzülen bu tarihi hamamda onu ve diğer çocukları derilerini yüzmek istiyormuşçasına keseler, başlarına hamam taslarını vura vura kaynar sularla yıkarlardı. Bu temizlenme ayini sırasında başına neler geldiğini ya da geleceğini görmek olanaksızdı. Çünkü Meryem böyle bir girişimde bulunduğu anda gözüne sabun kaçıyordu. Hamamın arka tarafında peştemallarla kapatılmış bölmelerden keskin bir koku yayılıyor ve Meryem bunun ne olduğunu sorduğunda gizemli bir tavırla hamam otu diyorlardı. Sen de büyüyünce öğreneceksin. Gerçekten de yaşı ilerleyip tomurcuk göğüsleri belirmeye başlayan Meryem'in güzel ve biçimli gövdesini seyretmeye doyamayan yaşlı kadınlar ona bu işi öğretme görevini üstlerine almışlardı. Bacaklarının arasında, koltuk altlarında belirmeye başlayan tüyleri yok etmesi için ona pis kokan bir karışım verip peştemalla kapatılmış bölmelere götürdüler. Vücudunda hiç kıl kalmayacak diyorlardı, günahtır. Her yerini bununla temizle. İlk seferinde kendisine yardım eden ve bu işi öğreten kadının dokunuşları karşısında gıdıklanan Meryem, daha sonra kimseyi yanına yaklaştırmamayı, kendi işini kendi görmeyi öğrenmişti. Hamam günlerinin en zevksiz tarafı bu hamam otu faslı. En güzel yanı ise öğlenleri soğukluğa çıkılarak yenilen dolmalar ve böreklerdi. Meryem kendilerine çarşamba günü hamamı yasak eden büyük dedeyi görmek için de çok uğraşmıştı. Ama ne Allah'a yalvarmaları fayda etmişti ne de gözünü sıkı sıkı yumup dede, dede diye sayıklamaları. Pehlivan olan dede annesinin babasıydı. Ermiş dede ise baba tarafıydı. O yörede ona Şeyh Kureyş denilirmiş. Evde anlatıldığına göre ortalığın buz kestiği ve kar fırtınasının göz açtırmadığı bir zemheri gününde dede yalın ayak evden çıkmış, nereye gittiğini soranlara Horasan'a diye cevap vermişti. Ta Maveraün Nehir'e Horasan'a kadar gidemeyeceğini, birkaç adım sonra çıplak ayaklarının karda donacağını söyleyenlere ise gülüp geçmişti. Onu izleyen köylüler, yoluna çıkan kurt sürülerinin Şeyh Kureyş'i görünce değil saldırmak, ulumalarını bile kestiklerini anlatıyorlardı. Şeyh, Horasan'a kadar yalın ayak yürümüştü. Bu kutsal kişiye hiçbir yaratık dokunmuyor, zehirli sürüngenler bile ona zarar vermiyordu. Herkesin günden gölgeye iletmez diyerek ani öldürmeleri nedeniyle korktuğu yılanlar onun elinde geziniyor, kemikli akrepler boynunda dolaşıyordu. Çünkü büyük dedeleri şerbetliydi. Bu şerbeti yeni doğan çocukların ağzına tükürerek onlara da iletiyordu. Bu yüzden sülaleleri şerbetli ve her türlü tehlikeye karşı korunmalıydı. Herkes Kureyş dedelerinin geceleri evde dolaştığını anlatıyordu. Merdivenleri gıcırdatıyor, kapıları çarpıyor, mutfağa girip çıkıyordu. Meryem, ev halkının geceler boyu anlattığı bu büyük dedenin onu kurtaracağından emindi ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın dede falan görünmüyordu gözüne. Şeker Baba ziyaretinde de herkes kim bilir neler görmüştü. Kendisi ise altına işemekten başka bir şey yapamamıştı. Oysa o doğmadan yıllar önce kasaba Rus işgaline uğradığı zaman Şeker Baba'nın gökten nasıl yıldırımlar yağdırdığını, Rus askerlerini perişan eden ve her biri kurşundan daha büyük yara açan elma büyüklüğünde dolularla onları nasıl kahrettiğini herkes anlatırdı. Kasabanın erkeklerini dere yatağına indirip boğazlayan Rus askerleri de böylece helak olup gitmişti. Kasabanın en büyük evi olan Gül Ağa konağında kalan Rus komutanın tabancasını şakağına dayayıp kendisini vurmasını da Şeker Baba sağlamış olmalıydı. Bazıları 1917 Kasım'ında olup biten bu mucizeyi Moskova'dan gelen bir telgrafa bağlıyorsa da çoğunluk buna inanmıyordu. Hem böyle olsa bile o telgrafı da Şeker Baba'nın göndertmediğine malumdu. Kasabada Meryem dışında mucizelere tanık olmamış insan yok gibiydi. Kızlar havaya uçuyor, kümes hayvanları konuşuyor, yatırlara yapılan ziyaretler, orada ağaca bağlanan çaputlar, hıdrellezde edilen dualar ve bahçeye yapılan çamurdan evler mutlaka sonuç veriyordu. Kadir gecesi dilekleri kabul olunuyordu ama bir tek Meryem göremiyordu bunları. Herhalde ben lanetliyim diye düşünüyordu. Bu yüzden mucizeleri göremiyorum. Zaten annesinin gördüğü Meryem Ana rüyasından sonra korkunç acılarla kıvranarak ölmesi, geride bıraktığı bu iri gözlü tuhaf kızın uğursuz olduğu inancına yol açmıştı. Uğursuz bir kızdı bu. Annesi onun yüzünden ölmüştü ve gittiği eve de uğursuzluk getirirdi. 17 yaşına kadar bir talibi çıkmaması, evde kalmış olması da bu uğursuzluk yüzündendi. Oğlan anaları bu kızı gelin olarak evlere sokmak istemiyorlardı. Tanıdığı herkesin payına mutluluk verici mucizeler, kendisine ise korkutucu, saçma sapan rüyalar kalmıştı. Adını taşıdığı Meryem Ana da bir kere olsun rüyasına girmemiş, kendisine bir öğütte bulunmamıştı. Tövbe tövbe, nasıl Meryem Ana'ydı bu böyle? Ona sadece korkunç düşler gönderen bir Meryem Ana olmalıydı bu. Belki de kendisini sınıyor, sabrının sınırına gelmesini bekliyordu. Geceyle gündüzü karıştırdığı o soğuk izbede yine korkunç bir düşten çığlık atarak uyanmıştı Meryem. Düşünde uçsuz bucaksız bir uçurumun başındaydı. Hemen önünden aşağıya doğru bir bıçakla kesilmiş gibi inen bir uçurumun kıyısındaydı ve aşağı düşmekten o kadar korkuyordu ki ayağa kalkamıyor, yere sıkı sıkı yapışıyordu. Karşıda, çok uzakta, dev bir şehir görünmekteydi. Meryem, İstanbul bu herhalde diye düşünüyordu. İstanbul dedikleri bu olmalı. Öyle ulu bir şehirdi ki ucu bucağı görünmüyordu. Ayağa kalkıp o ulu şehre iyice bakmak istediyse de uçurumdan yuvarlanmaktan korkuyordu. Bu yüzden ellerini ayaklarını topraktan hiç ayırmadı. Tam bu sırada arkasından bir rüzgar patladı. Başını çevirip baktığında binlerce beyaz kuşun başının üzerinden geçtiğini gördü. Müthiş bir rüzgar yaratıyordu kuşlar. Kendisini uçuruma doğru itiyorlardı. Elleri toprağa tutunamaz oldu. Kuşlar başının üstünden geçip gittiler. Sonra dönüp yeniden geldiler. Sonra bir daha, bir daha. Her gelişlerinde uçuruma biraz daha yaklaşıyor, tutunduğu topraktan biraz daha kopuyordu. Müthiş bir korkuyla uyandı Meryem. Başının üstünde o korkunç kuşları aradı. İzbe soğuk, karanlık ve boştu. Herhalde çırpınmaktan battaniye üzerinden kaymıştı. Bu yüzden de eli ayağı buz kesmişti. Kulak verip çevreyi dinledi. Uzun süredir garip bir sessizlik vardı kasabada. Evden ses çıkmıyor, bazen fısıltılarla konuşuluyor, bazen telaşlı ayak sesleri duyuluyordu ama hepsi bu kadardı işte. Haftada bir izbe duvarına bitişik bahçedeki tandırda ekmek yapan kadınların gürültülü sohbetleri bile duyulmaz olmuştu. O günün ekmek günü olduğunu zorlukla anlayabiliyordu Meryem. Oysa eskiden kendisi de ekmek yapma şenliğine neşeyle katılır, tandırın üstündeki saca serilen yufkaların kahverengi lekeler ve yanıklar oluşturarak pişmesini büyük bir zevkle izleyip o güzelim kokuyu içine çekerdi. Öğlene doğru yeni pişen yufka ekmeğini büyük bir üçgen oluşturacak biçimde katlar, her katlayışta arasına tereyağı sürerlerdi. Tereyağı sıcak yufkanın arasında cız diye eriyerek ortalığa dayanılmaz bir koku salardı. Meryem'in yaşamındaki en büyük lezzet çoban böreği dedikleri bu üçgen yufkaydı işte. Yemeğe doyamazdı. Ama küçük bir çocukken bir seferinde samanlar üzerinde yürümeye çalışan sarı bir civcivin kayarak ocağın içine düşüp harıl harıl yanan ateşte kavruluverdiğini görmüş ve elindeki çoban böreğini bile yemeyi unutarak saatlerce ağlamıştı. Şimdi ekmek günlerinde bile dışarıdan ses gelmiyordu. Bir ölü evi gibi sessizliğe bürünmüşlerdi. Yalnız evden değil, kasabadan da ses gelmediğini fark etti Meryem. Koskoca kasaba atlarıyla, eşekleriyle, horozlarıyla, tavuklarıyla, minibüsleriyle, insanlarıyla, çarşı pazarıyla susmuştu. Arada bir duyulan bir iki ses, kısık bir sesle ezan okuyan müezzin, bir traktör gürültüsü, bir at arabası şakırtısı da bu büyük ve koyu sessizliği arttırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Meryem, kasabadaki bu büyük sessizliğin kendisiyle ilgili olduğunu seziyor ama ne olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. Başına gelen o korkunç işten sonra bu izbeye kilitlenmesi ve günlerce ateşler içinde sayıklayarak yatmasıyla da bir ilgisi vardı bu tavrın. Ama neydi? Bütün kasaba kendi gibi küçük bir kız yüzünden mi susmuştu? Meryem battaniyesine biraz daha sarındı ve o anda kasabanın kendisinden ne beklediğini anladı. Bir anda oldu bu. Birdenbire zihni aydınlanıverdi. Yerine getirmesini bekledikleri bir görev yüzünden bütün kasaba susmuştu. Sadece evdekiler değil, bütün kasaba Meryem'in kendisini ortadan kaldırmasını bekliyordu. Onun intihar haberini alır almaz herkes yine gündelik işine gücüne dönecekti. Çocuklar neşeyle koşturup çember çevirecek, patlak çamur oyunu oynayacak, büyükler alışverişlerine, ibadetlerine, kısacası normal hayatlarına döneceklerdi. Hepsi Meryem'in ortadan kalkmasına bağlıydı. Açık bir gerçekti bu. Daha önceki kirlenmiş kızlar gibi Meryem'in de artık yaşamaya hakkı yoktu. Arada bir kendisine yemek getiren ve bahçeye çıkaran döne de bunu bekliyordu işte. Yüzündeki soru soran ifade bunun içindi. Meryem bunu zaten biliyordu. Evdekiler bu yüzden ses çıkarmıyor, ayaklarının ucuna basarak, fısıldaşarak bekliyorlardı ama bütün kasabanın kendisini düşündüğünü, ölümünü beklediğini keşfetmesi onu iliklerine kadar titretti. Tanıdığı herkesin onun ölümünü beklemesi, karşı koyamayacağı kadar ağır bir sorumluluk yüklüyordu Meryem'in omuzlarına. Bu dünyada gördüğü bildiği herkese, ailesine, babasına, amcasına, teyzelerine, kendisini doğurtan ebe Gülizar'a karşı bir borcu vardı ve bu borç nasıl olsa yerine getirilecekti. Bir süre sessizce için için ağladı. Sonra bir gün önce köşeye fırlatmış olduğu soğuk urganı tekrar aldı, tavandan geçen bir hatılın üzerinden aşırttı, bir ucunu paslı demir halkaya sıkıca bağlayıp öteki ucunu da ilmek yaptı. Kütüğün üstüne çıktı, ilmeği boynuna geçirirken soğuk ve kaba urganın sert liflerinin boğazını acıttığını hissetti. Ve bekledi. Neyi beklediğini bilmiyordu ama içinden beklemek ve düşünmek geliyordu. Sanki ailesinin ondan beklediği görevin bir kısmını yerine getirmiş de kalanını sonra tamamlayacakmış gibi garip bir sükunet çökmüştü içine. Şimdi şu kütüğü devireceğim. Daha önce kendini öldüren kızların yaptığı gibi diye düşünüyordu. Sonra ipin ucunda sallanacağım. Urgan boynuma oturup morartacak. Dilim dışarı çıkacak ve öleceğim. Anlattıklarına göre insan bir dakikaya kalmaz ölürmüş. Peki 2 dakika sonra nerede olurum? Aklı bu noktaya takılmıştı. Kendi kendine sorup duruyordu. 2 dakika sonra nerede olurum acaba? Nerede olduğumu bilir miyim? Bu o kadar merak ettiği bir şeydi ki kendini bu konuyu düşünmekten alıkoyamıyor ve ayaklarının altındaki kütüğü yuvarlamadan bekliyordu. Böyle ne kadar kaldığını, aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu ki anahtarın kilitte döndüğünü duydu ve kapının açıldığını fark etti. Döne elinde bir küçük tepsiyle kapıda duruyordu şimdi ve kendisine bakıyordu. Göz göze geldiler. Boynu ilmeğin içindeki Meryem ile kapıda duran Döne bir süre birbirlerini süzdüler. Sonra Döne hiçbir şey söylemeden yavaşça çıkıp kapıyı sessizce kapattı. Tepsiyi de geri götürmüştü. O anda Meryem'in içinde müthiş bir öfke patladı. Kaltak diye mırıldandı, kaltak! Daha sonra da çok hatırlayacağı ve Döne'ye şükran duymasına yol açacağı gibi onu kurtaran da bu öfke oldu. İlmeği boynundan çıkardı, Kaba urganı hatının üstünden çekip köşeye fırlattı. Bir daha sana elimi sürersem ne olayım dedi. Dönenin tavrına inanamıyordu. Herhalde şimdi içeriye müjde veriyor. Kızlarının ipin ucunda döne döne can verdiğini anlatıyor olmalıydı. Onlara inat, sessiz bekleyen bütün kasabaya inat, kendini öldürmeyecekti Meryem. İstanbul'a gidecekti. Nasıl olsa diğer kızlar oraya gitmemiş miydi? Madem kirletilen kızlar ya kendini öldürüyor ya da İstanbul'a gidiyormuş, o da İstanbul'a gitmeyi seçmişti. Sen öldür kendini kaltak diye söylendi döneye dişlerinin arasından ve öfkesinden yine ağlamaya başladı. Bir kere daha gözlerini sımsıkı yumarak Meryem Ana başta olmak üzere bütün ulu, kutsal kişileri, bütün yatırları yardımına çağırdı. Teyzesi hep kul sıkışmayınca Hızır yetişmez diyordu. İşte kendisi de sıkışmış, bunalmıştı. Bundan daha fazla sıkışmak nasıl olurdu ki? Ne olur diye yalvardı. Kurban olduğum Hızır aleyhisselam, ne olur mübarek yüzünü bana bir göster. Şu kapı açılıversin, içeriye döne yerine Hızır aleyhisselam giriversin. Hadi desin, kızım gel benimle. Elimden tuttuğu gibi atının terkisine atıp İstanbul'a götürsün. Hızır aleyhisselama yalvararak bildiği bütün duaları peş peşe okudu. Üç kulvallah ve bir elhamla dualarını bitirip sımsıkı yumduğu gözlerini açtı ama ne gelen vardı ne giden. Bırak Hızır aleyhisselamı, ölüp ölmediğini görmek için evdekiler bile gelmemişti henüz. Belki de kapının arkasına kulaklarını dayamış içeriği dinliyorlardı. Keşke beni ağla kapatsalardı diye geçirdi içinden. Çünkü orası hiç olmazsa daha sıcak olurdu. Ağıldaki 32 koyun ile 3 inek ortalığı sımsıcak yaparlardı. Bu izbe çok soğuktu. Dişleri takırdıyordu artık ve bu takırtının kapının arkasındakiler tarafından duyulduğunu tahmin ediyordu Meryem. Henüz kadın olmadığı günlerin mutluluğunu düşündü. İlkokula gittiği, küçük bir kız çocuğu olarak sokaklarda özgürce koşup oynadığı, Cemal ve Memo abilerle çember çevirdiği günleri. Rus işgalinden kurtuluş yıl dönümlerinde yapılan kutlamalar kasabanın ve onun yaşamının en renkli günleriydi. Belediye bandosu kahramanlık marşları çalıyor, yürüyüşler yapılıyor, toplar gümbür gümbür patlıyordu. Diğer öğrencilerle birlikte siyah önlüğü, beyaz yakasıyla resmi geçide katılmaya bayılıyordu Meryem. Ona ve diğer öğrencilere kollarını uzatıp arkadaşlarının omuzlarına dokunmaları talimatı veriliyor ve aralarındaki uzaklık böylece belirlendikten sonra sağa dön komutuyla birbirlerinin arkasına diziliyor, trampetler eşliğinde sokakta yürümeye başlıyorlardı. O sırada iki yana birikmiş insanların hepsi kendisine bakıyor gibi geliyordu Meryem'e. Başını gururla dikerek yürüyordu. Hele süslü zafer takının altından geçerken heyecandan bayılacak gibi oluyor ve kendisini gökkuşağının altında yürür gibi hissediyordu. O sırada kurtuluşun şerefine toplar patlamaya başlıyor. Şeker Baba'nın Rus kafirinin başına elma büyüklüğünde dolu yağdırdığı günü hatırlıyordu herkes. Sonra okul arkadaşlarıyla birlikte meydanda kendilerine ayrılan yeri alıp kurtuluş temsilini seyrediyorlardı. Her yıl Türk askeri ve Rus askeri kılığına girmiş kasaba gençleri aynı gösteriyi yapıyorlardı. Kasabadaki sarışın, kumral ve iri yarı gençler arasından seçilen Ruslar, esmer ve ufak tefek Türk askerlerine hücum ediyor ama sonra kahraman Türk askerleri Rusları altlarına alarak dövüyor, süngülüyor ve kaçmaya zorluyorlar. Sonunda da ay yıldızlı Türk bayrağını göndere çekiyorlardı. Bu temsil sırasında patlamalar duyuluyor ve ortalığı bir duman kaplıyordu. Türk ordusunun zaferi üzerine müthiş bir alkış kopuyor, hoparlörden marşlar çalınmaya başlıyordu. Cemal abisi de Memo abisi de her yıl katılıyorlardı bu temsile. Cemal abisi iri yarı ve kumral olduğu için Rus askerini oynuyor, esmer ufak tefek Memo ise Türk askeri kılığına giriyordu. Belediye bu temsile katılanlara para ödüyordu. Dayak atacak taraf oldukları için Türk askerleri daha az, dayak yiyecek Rus askerleri daha fazla para alıyorlardı. Böylece her temsilde Cemal abisinin eline Memo'dan iki misli fazla para geçiyordu ama Türk askeri olmanın şerefi vardı tabii. Para daha az da olsa şeref daha önemliydi. Gerçi Memo zaman zaman Cemal'e "Ulan ben Kürt'üm, sen Türksün ama temsilde Türk askeri olmak bana düşüyor diyordu ve buna herkes gülüyordu ama roller değişmiyordu. Ne var ki bir temsilde tatsızlık çıkmıştı. Kaymakamı, belediye başkanını, jandarma komutanını da öfkelendiren bir aksilik olmuştu bu ve şenlikler o yıl sönük geçmişti. Törenin temsil bölümüne gelindiğinde Rus askerleri saldırmış, Türkleri kovalamış, sonra dumanlar, top tüfek sesleri arasında Türkler Rusları altlarına alıp dövmeye, süngülemeye, tekmelemeye başlamışlardı. İri yarı Rus askerleri daha ufak olan Türk askerlerinin altında dayak yiyor ama para için katlandıkları bu eziyetin sınırları içinde kalmasını istiyorlardı. O yıl Türk askerleri çalınan askeri marşların ve herkesin sırtını ürperten top tüfek seslerinin etkisiyle kendilerini milli heyecana o kadar kaptırdılar ki yere düşmüş arkadaşlarını gerçekten Rus askeri sayıp Allah yarattı demeden dövmeye başladılar. Bir yandan Allah Allah diye bağırıyor, bir yandan çalınan marşlarla okunan kahramanlık şiirleriyle coşuyor, bir yandan da Rus düşmanı gebertmek için bütün güçleriyle vuruyor, tekmeliyor ve dipçik sallıyorlardı. Bir ara ortalık gerçek bir savaş görüntüsüne büründü. Rus rolünü oynayanların burnu kanıyor, kaşları patlıyordu. Meryem tam önündeki Cemal abisinin kendisini neredeyse paramparça edecek olan Memo'ya "Vurma ulan!" diye bağırdığını duyuyordu. "Ulan oğlum acıyor, sen aklını mı kaçırdın?" Alta düşmüş bütün Ruslar böyle haykırıyor ve Türk askerini uyarmaya çalışıyordu ama ne mümkün. Bir kere gözü dönmüş olan asker zıvanadan çıkmış, vuruyor da vuruyordu. Bunun üzerine sabrı taşan Cemal ve diğer Rus askerleri yerlerinden fırlayıp Memo'ya ve diğer Türk askerlerine saldırdılar. Çok dayak yemiş oldukları için gözlerini kan bürümüştü, ellerine geçeni parçalamak isteğiyle Türk askerlerine vurup duruyorlardı. Ruslar daha iri yarı ve çok öfkeli oldukları için zor duruma düşen Türk askerleri çareyi kaçmakta buldular. Toz duman arasında bir koşu tutturdular, Ruslar da arkalarında. Böylece kurtuluş töreni tarihte ilk kez Rus askerlerinin galibiyetiyle bitti ve kasabanın büyükleri bu işe çok ama çok kızdılar. O yıl tören erken kesildi, kalabalık dağıtıldı, kasaba yine sessizliğe gömüldü. Cemal abisiyle Memo abisinin öfkeden morarmış yüzleri ve birbirlerine salladıkları yumruklar gözünün önüne gelince Meryem kıkır kıkır gülmeye başladı. Ağlamaktan gülmeye çok kolay geçebiliyor ve bunu da hiçbir şaşırtıcı görmüyordu. Sadece kendisini kapının arkasından dinleyenlerin ipte sallanan, dili morarmış bir ölünün kıkırtılarını duyduklarında ne düşünebileceklerini merak ediyordu. Şaka. İnsan kendi olmaktan çıkabilir mi? Bambaşka bir kişiye dönüşüp başka bir hayat yaşayabilir mi? İstanbul Boğazı'nın yakamozlanan sularında kıyıya değecekmiş gibi yakın geçen yolcu vapurlarının ışıklarının yansıdığı bir balıkçı lokantasındaki gürültücü grup içinde oturur ve önündeki rakı kadehinden bir yudum daha alırken kendi kendine bunu sorup duruyordu İrfan Kurudal. Bahar gelmiş olmasına rağmen Nisan ayında henüz dışarıda oturulacak kadar ısınmış olmuyordu ortalık. Bu yüzden sahildeki balıkçı lokantasında yazın açık olan camlar kapatılmış, içeride ısıtıcılar yakılmıştı. Bir pazar öğle yemeğini dostlarla birlikte boğaz balığı yiyerek geçirmek ve 3-4 saat sohbet ederek rakı içmek dünyanın en zevkli işlerinden biriydi ama profesör için artık bu mutluluk günleri geride kalmışa benziyordu. Aslına bakılırsa hala şakalara gülüyor, anlatılan fıkraların sonundaki ince esprileri kaçırmıyor ama içten içe de sorup duruyordu. İnsanoğlu yaşamını değiştirebilir mi? Bu arada masada birisi bir fıkra anlatıyordu. Son zamanlarda Güneydoğu'daki çarpışmalar üzerine müthiş fıkralar uyduruluyor, ağızdan ağıza dolaşıp duruyordu. Profesör bu fıkraları ardı ardına sıralayan arkadaşını dinlerken daha önce duyduklarını bile ilk kez duyuyormuş gibi davranıyor, sonunda o da herkes gibi içten kahkahalarını patlatıyordu. Gerçekten komikti hepsi de. Bir grup PKK'lı yola pusu kurup her akşam saat 7'de oradan geçen asker timini beklemeye başlamış. Yarım saat geçmiş, timden eser yok. Bir saat geçmiş, yine yoklar. Bunun üzerine gerilla grubunun lideri demiş ki, Ula bizim çocukların başına bir şey gelmiş olmasın. Kah kah kah. Bankacı Metin bu fıkraları anlatırken özellikle K harflerini genizden çıkartmayı ve Kürt şivesi kullanmayı ihmal etmiyordu. PKK militanları bir köyü basıp herkesi öldürmüşler. Geride yaşlı bir kadınla yaşlı bir adam kalmış. Bir militan Kalaşnikov'unu doğrultup nişan almış, kadını öldürmeden önce "Senin adın ne?" diye sormuş. Zavallı kadın titriye titriye "Ayşe" demiş. Bunun üzerine militan kendi anasının adının da Ayşe olduğunu söyleyip "Anamın hatırına seni öldürmekten vazgeçtim" demiş ve silahı doğrulttuğu yaşlı adama "Peki senin adın ne?" diye sormuş. Adamcağız da titrek bir sesle "Vallahi benim adım Ahmet ama köyde bana herkes Ayşe der" demiş. Daha fıkranın sonu gelmeden masadan öyle bir kahkaha koptu ki herkes dönüp bu neşeli gruba imrenerek baktı. İrfan bu fıkranın gerçekten zekice yaratılmış olduğunu düşündü, duymadıklarından biriydi. Bu acı savaş fıkraları yaygınlaşmadan önce temel hikayeleri ve hiçbir zaman tahtından inmeyen seks fıkraları anlatılırdı. Bunların bazılarını kadınlar anlatır, eğer çok açık saçık bir sonu varsa, özellikle cinsel organ isimleri geçiyorsa kadınlar nazlanır ve ancak kocalarının "Hadi anlat ama" ısrarı üzerine çekingen bir sesle fıkraya başlarlardı. Erkeklerin fıkra anlatışından tek farkı ise organ isimlerinin bir benzetme ile ya da alçak sesle geçiştirilmesi olurdu. İrfan Kurudal, cinselliğin Türkiye'deki bütün toplum katmanlarının bilinçaltına inanılmaz bir biçimde egemen olduğuna inanıyordu. Sigmund Freud adlı profesör hayatta olsaydı, teorisinin kanıtlanması için müthiş bir laboratuvar olabilirdi Türkiye. Düşüncesinin bu noktasında Freud çağrışımıyla aklına geliveren bir espriyi aktardı arkadaşlarına. Tarih boyunca büyük Yahudi düşünürler dünyayı tek kelimeyle nasıl açıklamışlardı acaba? Musa her şey tanrıdır demişti. İsa her şey sevgidir. Marx her şey paradır. Freud her şey sekstir dedikten sonra Einstein her şey görecedir deyivermişti. İrfan'ın Amerika'da öğrenmiş olduğu bu entelektüel fıkra masadaki deminki kadar büyük bir kahkaha patlamasına yol açmadıysa da beğeniyle karşılandı. Zaten fıkra anlatmayı beceremez ve insanları güldürmek için gerekli vurguları yerli yerinde yapamazdı. Taklit yeteneği de yoktu. Masadakiler tadı damaklarında kalan Kürt fıkralarına döndüler. İrfan tekrar Kazancakis'in sözünü düşündü. Işık, İonya'da şehevidir. Gerçi İstanbul İonya sayılmazdı ama aynı kültürü paylaşıyorlardı. Bu toplumun itici gücü, davranışlarını belirleyen temel güdü bastırılmış cinsellikti. Sesinde ve tavırlarında cinsel çağrışımları olan şarkıcılar baş tacı ediliyor. Halk gösteri dünyasında sadece cinsel kimliklerini öne çıkaran insanları beğeniyordu. Müzikollerde az solist denilen erkek şarkıcıların hepsinin eşcinsel olması rastlantı değildi herhalde. Bunlardan birinin ameliyatla kadın olması ve bu işlem sonucunda halkın ona duyduğu sevginin artması da ancak bununla açıklanabilirdi. 17. yüzyılın büyük Osmanlı vakanüvisi Naima'da köçek denilen genç oğlanların saçlarını uzatarak, göğüslerini açıkta bırakan giysiler giyerek, kıvırıp raks ederek şarkılar söyledikleri, bunları seyredenlerin kendinden geçtiği anlatılıyordu. Aynı şeyler şimdi de oluyordu. Pop müziğine oryantal ritimler katan oğlan şarkıcılar yine aynı giysilerle kadınca kıvırıyorlardı vücutlarını ve toplum bunlara bayılıyordu. Geçenlerde halk arasında yapılan bir ankette yılın erkek şarkıcısı olarak bir eşcinsel, yılın kadın şarkıcısı olarak da cinsiyet değiştirerek kadın olan bir erkek seçilmişti. Profesörün incelediği Bahnameler ve Mercümek Ahmet'in kitapları Osmanlı'daki yaygın erkek eşcinselliğini hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde anlatıyordu. Ünü dünyayı tutmuş Türk hamamlarında çalışan Anadolu'lu tellaklar için nice büyük paşa, bey varsa atlı arabalarıyla gelip sıraya giriyorlardı. Bu tellaklar zengin müşteriyi keseledikten sonra bol sıcak su ve sabunlu liflerle yıkarken öyle ustaca bir hava yaratıyorlardı ki iş kendiliğinden o noktalara kayıyordu. Eski kitaplar bu işin yazılı olmayan kurallarını, hatta tariflerini açıklıyorlardı. Profesör bu konuda çok okuduğu ve Türkiye toplumunun cinsel kodlarını çözmek istediği için birkaç makale yayımlamış ama her zaman olduğu gibi üniversitedeki meslektaşlarından epey darbe yemişti. Bir akrep üretme çiftliği olan üniversitede herkes birbirine ölümüne düşmandı zaten. Yeminli düşmanları bu konuda yazdığı makalelerin aşırma fikirlerle dolu olduğunu söylüyorlardı. Daha önce bunlar tekrar tekrar yazılmış, hatta kitap haline gelmişti. Esas konusu tarih olmayan bir sosyolog nasıl olur da bu basma kalıp bilgileri tekrarlamayı bilimsellikle bağdaştırabilirdi? İşte yine o kutsal sözcük çıkıyordu ortaya, bilimsellik. Ara sıra kendisinin de yaptığı gibi Türkiye'de herhangi bir düşünceyi savunabilmek için cümlenin başına bilimsel olarak klişesini yerleştirmek gerekiyordu. Bilimsel olarak diye açıklanmayan görüşlerin hiçbir değeri yoktu bu toplumda. Ama bunu yapabilmek için de kişinin adının önünde profesör doktor ya da doçent doktor gibi bir sıfatının olması gerekliydi. Bu yüzden tekkeyi bekleyen çorbayı içer misali, üniversitede belli bir yıl geçiren herkesin ünvan sahibi olduğu bu ülkede profesörden geçilmiyordu. İrfan Kurudal bir televizyon programında bu konuyu ele almış ve ana dilini telaffuz etmekten aciz, son derece cahil profesörlerden söz etmek gafletinde bulunmuştu. Nazım Hikmet'in Afrikalı Taranta Babu'ya yazdığı şiirde kullandığı "Sen ki cahilsin, herhangi bir hukuku düvel profesörü kadar" dizesini eklemeyi de unutmamıştı. Bunun üzerine kızılca kıyamet kopmuştu tabii. Kendisinin ne sahtekarlığı kalmıştı, ne ondan bundan aşırdığı fikirlerle makale yayımlaması, ne zengin karı parasıyla yaşaması, ne reklam şirketi sahibi kayınbiraderi sayesinde beleşten para kazanması. Bazı günler üniversitedeki küçük odasında oturuyor, çok da uzun olmayan ömründe nasıl bu kadar düşman edinebilmiş olduğuna şaşıyordu. Bu kadar nefreti hak etmek için ne yaptığını da bilemiyordu ama kendi kendine acıma seansları olarak geçen bu saatlerden sonra sorunun sadece kendisiyle ilgili olmadığını, bu ülkede herkesin birbirinden nefret ettiğini belki bininci kez düşünüyordu. Askerler sivillerden, siviller askerlerden, havacılar karacılardan, karacılar denizcilerden, mülkiyeliler hukukçulardan, iş adamları siyasetçilerden, siyasetçiler iş adamlarından nefret ediyor. Medyada ise herkes birbirinin kanına ekmek doğuruyordu. Gazete köşelerinde her gün ağza alınmaz küfürlerin yayımlandığı tek ülkeydi burası. Aydınlar ise bir başka alemdi. Sürekli gittikleri meyhanelerdeki nefret atmosferi sanki elle tutulur hale gelir, adı herhangi bir nedenden geçen herkes manevi neşterlerle kesilip biçilirdi. Alay ve nefret iç içeydi bu konuşmalarda. Aslında profesör bir ay öncesine kadar bunların hiçbirini aldırmıyordu. Daha doğrusu böyle bir ortamda yaşamak doğal görünüyordu gözüne. Başarılı olmak her zaman kıskançlık çekerdi. Mesele bu kadar basitti işte. Ne var ki son aylarda bu ortam onu boğuyor, o lokanta senin, bu lokanta benim dolaşmalar canına tak dedirtiyor. İstanbul tarzı denilen o sözüm ona elit ama aynı zamanda canavarlık abidesi haline gelmiş olan yaşam biçiminden boğulacak kadar sıkılıyor ve kendini de diğerleri gibi değersiz hissediyordu. Sürekli patinaj yaptığı duygusu çöreklenmişti içine. Hiçbir işe yaramayan, geveze, değersiz ve korkak bir adam olarak görüyordu kendisini. Eskiden hiç aldırmadığı, hatta kıskançlık gösterilerinin kendi başarısının birer kanıtı olduğunu düşündüğü düşmanları canını daha çok yakıyordu şimdi. Belki de haklı olduklarını düşünüyordu. Belki de kendisi de en az onlar kadar değersiz, ilkesiz, ucuz, olduğundan fazla görünmeye çalışan, kibirli ve korkak bir sıçandı. Eskiden onu çok eğlendiren yurt dışı toplantılarında da garip bir iç burukluğuna kapılıyor ve bir köşeye çekilip etrafı seyretmeyi yeğliyordu. Çeşitli ülkelerden bilim adamlarıyla bir araya geldiğinde konuşmayı bir süre götürebiliyor ama iş Latince ya da eski Yunanca kavramlara dayanınca susmak zorunda kalıyordu. Çünkü bu kökten gelmiyordu. Toplantılara katılan Arap aydınlarıyla da anlaşamıyordu çünkü doğu dünyasından da gelmiyordu. Dolayısıyla Latince, Yunanca ve Arapçanın birbiriyle ilişkili yüzyıllar içinde geliştirdiği ortak felsefi ve bilimsel terminolojiden yoksundu. Kelimesi olmayan kavramları yok sayıp hep beylik klişeleri tekrarlayan, gündelik, sığ ve köksüz bir kültür ortamından geliyor olmanın acısını hissediyordu. Bütün kök kültürlerle biraz ilişkisi vardı ama bu biraz kendisine sağlam ve güvenli bir temel oluşturmasına yetmiyordu işte. Geceleri göğsüne çöreklenen korku ve ağlama krizleriyle başlayan dönem ağırlaşarak devam ediyor. O, bütün benliğiyle ben kavramına yabancılaştığını hissediyordu. Bu benden kurtulmalıydı. Kendisi için çizilmiş olan yazgıyı değiştirmenin bir yolunu bulmalıydı. İçine bir gün ansızın bir tohum gibi düşen ve giderek büyüyen ölüm düşüncesini yenmesi gerekiyordu. Ama bunu kendisine bir tabut olarak görünen, yazgısını simgeleyen o evde, o eşyalar arasında, o üniversite odasında yapamayacağını biliyordu. Uyuyan Endymion gibi kendi kaderini kendisi belirlemeliydi ve bu kader sonsuza kadar uyumak olmamalıydı. Yüreği daralır ve içinden binbir türlü çılgınlık yapmak gelirken uslu uslu oturmak, toplumda saygın bir hoca ve koca rolü oynamak artık katlanamayacağı, devam edemeyeceği bir yük haline gelmişti. Yıllar önce Dostoyevski'nin en büyük düşmanı Turgenev'in evine gidip ona bir itirafta bulunmak istediğini okuduğu zaman çok şaşırdığını hatırlıyordu. Turgenev de çok şaşırmıştı bu hiç beklemediği ziyarete. Dostoyevski ona, "Ben bir banyo küvetinde 9 yaşında bir kız çocuğunu ifade ettim," diye bağırmış, arkasını dönüp yürümüştü. Hayretler içindeki Turgenev, "İyi ama bunu bana niye anlatıyorsunuz?" diye sorduğu zaman da arkasını dönmeden şu cevabı vermişti. "Sizi ne kadar küçük gördüğümü anlamanız için." İşte bu harika bir şeydi. Ancak yürekli bir adamın başarabileceği bir mucizeydi. Doğrusu kendisi de Dostoyevski gibi davranıp düşmanlarına böyle bir ziyaretler yapmak isterdi ama dehşet içinde kavruyordu ki dil anlatabileceği, Dostoyevski gibi uydurabileceği bir günahı bile yoktu. Son derece başarılı sayılan yaşamı aslında koskoca bir hiçti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Boktan bir adamdı kendisi, çevresi de boktandı. İstanbul'da, o lokantalarda, sokaklarında vahşi köpek sürüleri dolaşan, dilencilerle martıların dadandığı çöp dağlarının biriken metan gazından patladığı, geceleri küçük çocukların satıldığı, sivri topuklu travestilerin taksi şoförlerinin kafasını deldiği, cinayet, cehalet, pislik ve görgüsüzlük dolu bu şehirde boktandı. Üstelik sadece Haliç değil, Boğaz kıyıları da bok kokmaya başlamıştı. Ve bu kokan semtlerdeki lüks lokantaların yüzlerce dolar ödenerek kalkılan masalarına dizilmiş karpaçyolar, pestolar, saşimiler ve bu yabancı isimli yemekleri yediği zaman kendisini elit hisseden insanlar, yani çevresi, fena halde içini daraltmaya başlamıştı. Daha bir ay öncesine kadar kendisine mucizeler şehri gibi görünen İstanbul'a ve o özenti elit yaşama daha fazla dayanamayacağını hissediyor, bu durumu gerçekten sevdiği karısına nasıl anlatabileceğini düşünüyordu. İşi çok zordu doğrusu. Aysel'e bunları söylese, "Bir geziye çıkalım şekerim, madem ki bunaldım bir yerlere gidelim," diyiverirdi. Ya da "İstemiyorsan başka lokantalar bulalım," gibi kestirme bir çözüm de ortaya koyması mümkündü. Herkes ve her şey süratle değersizleşiyordu. Kavafis'in yaşadığı şehri görmek için yelken açan Hidayet'i düşündü yine. Kendisi İstanbul'a okumaya gönderilirken böyle bir yaşamı reddederek denize açılan Hidayet belki de yaşamındaki en değerli anıydı. "İstanbul'a okula gidip de ne yapacağım?" demişti Hidayet. Pasaport iskelesindeki bir kahvede oturup gün batımının körfezi, Homeros'un dediği gibi şarap rengi denize çevirmesini izleyip soğuk tekel biralarını yudumluyorlardı. "Böyle bir hayat bana göre değil. Önceden çizilmiş, kısıtlı, boktan hayatlar. Ben hayattan başka şeyler bekliyorum." İkinci kaset, birinci yüzün sonu.